Ayrım 91.
Yusuf Kemal Bey'in bu seyahatinde Paris'te Briand ile ve Londra dönüşünde Başbakan Poincaré ile yaptığım görüşmeleri daha önce nakletmiştik. Böylece Yusuf Kemal Bey'in 1922 yılı Şubat ve Mart aylarında Londra ve Paris'te edindiği intibaları tamamen öğrenmiş bulunuyoruz. Bu bölümde Yusuf Kemal Bey'in İstanbul temasları üzerinde durmamızın diğer bir sebebi de bu temasların Büyük Millet Meclisi'nde büyük gürültüler koparmış olmasıdır. Dipnot: bu görüşmeler için bakınız Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi cilt 18 sayfa 60-72. İngiliz ve Fransız hükümetleri İstanbul'un ve Ankara'nın hariciye vekillerinin Avrupa seyahatlerini fırsat bilerek Türkiye meselesini halletmek üzere bir kere daha teşebbüse girişmişlerdir. Çeşitli vesilelerle daha önce de belirttiğimiz üzere Fransa esasen Türkiye ile Sevr dışında yeni bir barış yapılmasına hazır durumdaydı. Fakat İngiltere bu konuda üç bakımdan endişeliydi. 1. Türkiye'nin yakın bir tarihte Yunan ordusuna karşı başarılı bir taarruza girişmesi. 2. Türkiye'nin Irak'a karşı askeri bir hareket yapması ihtimali. 3. Türkiye'nin Rusya ile olan dostluğunun nereye kadar gelişeceği. Bu endişeler sebebiyle İngiltere hükümeti bir barış konferansı toplanmadan önce Türkiye ile Yunanistan arasında mütareke yapılması tezini ileri sürmüştür. Türk hariciye vekili Yusuf Kemal Bey ise Lord Curzon ile yaptığı görüşmelerde Anadolu'yu Yunanlılar tahliye etmeden barış görüşmelerine geçilmesinin beklenen faydayı sağlayamayacağı fikrini savunmuştu. Fakat İtilaf devletleri İngiliz görüşünü benimseyerek 22 Mart 1922 tarihinde Türkiye ve Yunanistan'a verdikleri birer nota ile mütareke şartlarını bildirdiler. Mütareke teklifinin esasları özet olarak şöyleydi. Türk ve Yunan kıtaları arasında 10 kilometre eninde boş bir kordon bırakılacaktır. İki taraf da ordularını takviye etmeyeceklerdir. Taraflar ordularının konuş durumunu değiştirmeyecekler, bir yerden bir yere malzeme bile nakletmeyeceklerdir. İtilaf devletleri mümessilliklerinden kurulu askeri komisyonlar, mütareke şartlarının uygulanıp uygulanmadığını kontrol edeceklerdir. Bu komisyonların hakemliğini iki taraf da kabul edecektir. Taraflar arasındaki muhasemat 3 ay süreyle tatil edilecek ve barış yapılıncaya kadar bu 3 aylık süre kendiliğinden 3'er ay uzamış olacaktır. Taraflardan herhangi biri tekrar harekete geçmek isterse, mütareke süresinin sona ermesinden en az 15 gün önce diğer tarafa ve itilaf devletlerine haber verecektir. Dipnot: mütareke teklifinin mahiyeti hakkında daha geniş bilgi almak için bakınız Nutuk, cilt 2, sayfa 647-652 ve Yusuf Hikmet Bayur, Yeni Türkiye Devleti'nin Harici Siyaseti, sayfa 102-106. Mütareke teklifinin alındığı gün cephede orduları teftiş ile meşgul bulunan Mustafa Kemal Paşa, hükümet ile telgraf başında anlaşmanın verdiği güçlük sebebiyle vekiller heyetini Sivrihisar'a davet etmiş ve 24-25 Mart itilaf devletlerine verilecek cevabın hazırlığına girişilmişti. Fakat Türkiye'nin cevabının bildirilmesine vakit kalmadan Paris'te toplanmış bulunan İtilaf Devletleri Hariciye Nazırları 26 Mart 1922 tarihli ikinci notaları ile barış teklifinde bulundular. İleri sürülen barış şartlarına göre Yunanistan Anadolu'yu tahliye edecek, Trakya'da Tekirdağ Türklerde, Kırıklareli, Baba Eski ve Edirne Yunanlılarda kalacak, doğuda bir Ermeni yurdu teşkil edilecek, Boğazlar silahsız bölge olacak, barışın imzalanmasını müteakip itilaf kuvvetleri tarafından İstanbul tahliye edilecek, Sevr Antlaşması ile 50 bin kişi olarak tespit olunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudu 85 bine yükseltilecek ve Türk ordusu ücretli askerden kurulacak, adli ve iktisadi kapitülasyonlarda değişiklik yapılacaktı. Milli hükümet mütareke teklifini prensip olarak kabul etmişti. Ancak 5 Nisan 1922 tarihinde itilaf devletlerine bildirilen karşı teklifte bazı şartlar ileri sürülmüştü. Bu şartların en önemlisi Yunan ordusunun mütarekenin imzalanmasından başlayarak ilk 15 gün içinde Eskişehir-Kütahya-Afyon-Karahisar hattından 4 ay içinde de İzmir dahil olmak üzere bütün Anadolu'dan çekilmesi şarttı. Bu husus kabul edildiği takdirde barış şartlarını incelemek üzere 3 hafta içinde Türk delegasyonunun kararlaştırılacak şehre göndereceği bildirilmişti. İtilaf devletleri 15 Nisan 1922 tarihli cevapları ile Türkiye'nin teklifini reddetmişlerdir. 22 Mart'tan 22 Nisan'a kadar süren bir aylık siyasi temaslar hiçbir sonuç vermeden kapanmış bulunuyordu. Artık bundan sonra siyasi görüşmeler ile barışa ulaşmanın imkansızlığı kesinlikle anlaşılmıştı. Esasen Mustafa Kemal Paşa son siyasi temaslar başlamadan önce bu ihtimali gözden uzak tutmamış ve 1 Mart günü mecliste okuduğu nutukta henüz söylenti halinde olan barış görüşmeleri hakkında şöyle demişti. Son zamanlarda bir Doğu meselesi konferansından söz edildi ve söz edilmektedir. Bu konferansın ne dereceye kadar ciddi maksatlarla ve ne zaman gerçekleşeceği hakkında henüz inanç verici bir işaret yoktur. Doğu meselesi konferansının ordularımızın hareket sahasında sözleşme, dipnot, Nitekim Türk-Yunan harbine son verecek mütareke Türk ordularının hareket sahasında Mudanya'da akdedilecekti. İçin beklediğini kabul etmek en ihtiyatlı bir anlayış olur. Bravo sesleri. Hazır ol Cenge. Eğer ister isen sulhü salah hakikatini bir an hatırdan çıkarmamak milli davamızın istediği şartlardandır. Bu açıdan dikkatli ve hazır bulunmaktan ibaret olan prensibimize uymaya devam edeceğiz arkadaşlar. 4. Büyük Taarruz. A. Hazırlık. Sakarya Meydan Muharebesi'nin şiddetle başladığı günler ile Büyük Türk Taarruzu'nun başlangıcı arasında tam bir yıllık zaman vardır. Bu dönem iç ve dış politika bakımından çok hareketli, harp harekatı bakımından ise çok sakin geçmiştir. Askerlik alanına giren faaliyet yalnız hummalı bir hazırlık çalışmasına inhisar etmektedir. Dış politika olaylarını ve gelişmelerini yukarıda gözden geçirmiştik. Bu olaylar ve gelişmeler tabi olarak iç politikaya bir canlılık getirmiştir. Özellikle 22 ve 26 Mart tarihli mütareke ve barış teklifleri bütün memlekette en çok üzerinde durulan bir konu olmuştur. Umulmadık bir zamanda kazanılan Sakarya zaferinden ve onun siyasi sonuçlarından sonra şu veya bu suretle harbin bitmesi dileği şüphesiz bütün gönüllerde uyanacaktı. Bu dilek ortaya iki mesele çıkarıyordu. Dış politika ustalıkla yürütülerek barışın sağlanması ya da ordunun bir an önce taarruza geçirilmesi. Mustafa Kemal Paşa'nın iki yolu da büyük bir gayretle zorladığını görmekteyiz. Çünkü barışı herkesten çok samimiyetle o istemekteydi. Sakarya Muharebesi'ni anlatan bölümde de belirttiğimiz gibi Mustafa Kemal Paşa 10 günlük bir hazırlıktan sonra Yunan ordusuna taarruz ederek kesin sonuç almak üzere gerekli emri vermişti. Fakat Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın haklı direnmesi ve Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat cephede yaptığı incelemeler sonunda taarruz teşebbüsü geri bırakıldı. 10 günlük değil bir aylık hazırlık da yetmeyince 1921 sonbaharında ve bütün kış boyu yapılan çalışmalara rağmen 1922 ilkbaharında bile taarruza geçilemedi. İngiltere, Fransa ve İtalya'nın müştereken yaptıkları mütareke ve barış teklifleri kayıtsız ve şartsız kabul edilemezdi. Büyük bir iyi niyetle uzlaşma imkanlarının yaşatılmasına gayret edildi. Milli hükümetin DM meclisinin tasvibini de alarak İtilaf devletlerine gönderdiği 22 Nisan tarihli son notaya karşı taraf cevap bile vermedi. Zaten Türk kamuoyu mütareke şartlarını beğenmemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yurdun her yerinden gelen telgraflarda misak-ı milliden fedakarlık edilmemesi isteniyordu. Bu durumda dış politikanın hatalı yürütüldüğü veya daha başka bir politik tutumla barış kapısının açılabileceği söylenemez. Ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir kısım üyeleri bu gerçekleri görmezlikten gelerek her şeyi söylüyorlardı. Mustafa Kemal Paşa en haksız, en insafsız tenkitlere hedef, dedikodulara konu oluyordu. Sakarya zaferinden sonra ona Mareşallik rütbesi ve gazilik ünvanını veren zaferini alkışlarla karşılayan mecliste ikinci grup, şimdi Mustafa Kemal Paşa idaresine karşı amansız bir muhalefete koyulmuştu. 23 Ekim tarihli esir mübadelesi anlaşması üzerine İngilizlerin tamamen serbest bıraktıkları Malta esirleri, iddiatçılar, ikinci grubu takviye ve organize etmişlerdi. Dış politikada hataya düşüldüğü açıkça söylenmiyordu. Fakat askerlik konularında ulu orta tenkitler yapılıyordu. Ordunun niçin taarruz etmediği soruluyor ve çünkü ordunun taarruz kabiliyeti yoktur diye yine kendileri tarafından cevaplandırılıyordu. Bu dönemde Mustafa Kemal Paşa'nın nasıl bunaldığını Nutuk'tan, dipnot, Nutuk, cilt 2, sayfa 630-664 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıt ceridelerinden, dipnot, zabıt ceridelerinin 19, 20 ve 21. ciltleri anlıyoruz. Başkumandanlık süresinin uzatılması, icra vekillerinin seçim usullerinin değiştirilmesi, Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin Paşa ve El Cezire Cephesi Kumandanı Nihat Anılmış Paşa hakkında verilen önergeler, muhalefet grubunun Mustafa Kemal Paşa idaresini yıpratmak için kullandığı eşsiz fırsatlar olmuştur. İkinci grup bu dönemde gerçekten ağır basmış ve en büyük başarısını 8 Temmuz 1922 tarih ve 244 sayılı icra vekillerinin seçim şekline dair kanunun çıkarılmasını sağlayarak kazanmıştır. Bu kanun, vekaletler için meclis aday göstermesi hakkını Mustafa Kemal Paşa'nın elinden almış ve icra vekilleri reisinin de meclis tarafından seçilmesi usulünü getirmiştir. Yeni kanunun kabulünü takip eden oturumda, 10 Temmuz 1922, vekiller eski usule göre aday gösterilmek suretiyle seçildikleri gerekçesiyle teker teker istifa etmişlerdir. Dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, cilt 21, sayfa 349-350. 12 Temmuz'da vekiller ve hükümet reisi gizli oy ile meclis tarafından seçilerek Rauf Bey'in başkanlığında teşekkül eden yeni hükümete birkaçı hariç eski vekillerin hepsi girmişti. Nutuk'ta belirtildiğine göre, dipnot, Nutuk, cilt 2, sayfa 663-664. Rauf Bey hükümet reisliğine ikinci grup seçilmek istemiş ve Mustafa Kemal Paşa da bunu önceden sezerek taraftar görünmüştü. Başkumandanlık kanununun süresinin 3 ay daha uzatılması vesilesiyle 5 Mayıs ve 6 Mayıs 1922 tarihlerindeki gizli oturumlarda yapılan ve Mustafa Kemal Paşa'nın deyimiyle adeta kavga tarzında cereyan eden münakaşaları nutuktan okumak mümkündür. Dipnot Nutuk Cilt 2 sayfa 653-666. Burada yalnız şu noktayı işaret etmek istiyoruz ki Mustafa Kemal Paşa Büyük Millet Meclisi'ne karşı en sert çıkışını o gün yapmıştır. Başkumandanlık için bırakmadım, bırakamam ve bırakmayacağım sözleriyle meclisin karşısına dikilmesi, yukarıdan beri belirtmeye çalıştığımız olayların bir iç buhrana sürüklenme istidadında olduğunu gösteren ilginç bir davranıştır. Sakarya ile Büyük Taarruz arasındaki dönemin özelliğini böylece tespit ettikten sonra taarruz için yapılan hazırlıklara geçebiliriz. Mustafa Kemal Paşa Büyük Taarruz'un milleti, meclisi ve orduyu hazırlamakla mümkün olacağına inanmıştı. Dipnot Nutuk Cilt 2 sayfa 638-639. Nitekim Sakarya'dan sonra yapılan çalışmaların bu hedefi güttüğünü görmekteyiz. Yukarıda değindiğimiz gizli oturumlarda başkumandanın yaptığı konuşmalar, icra vekillerinin ve reisinin meclis tarafından seçilmesini sağlayan kanunun kabulü, Rauf Bey'in icra vekilleri reisliğine seçilmesi, mütareke ve barış ümidinin kırılması aşağıda görüleceği üzere arka arkaya çıkarılan kanunlar vesilesiyle yapılan görüşmeler meclisi taarruz psikolojisine hazırlamıştır. Bundan çok daha önemli olan milletin ve ordunun hazırlanışıydı. Şimdi bu iki husus üzerinde duracağız. Milletin hazırlanışı. 10 yıldır aralıksız sürüp gelen harflerin milleti uyandırdığı bıkkınlığı, yılgınlığı ve yaptığı tahribatı tasvire girişmek gereksiz bir gayret olur. Yalnız son defa Sakarya muharebeleri sırasında milletten istenen fedakarlığı, tekalif-i milliye emirlerini, aralıksız askere alınan ve ölmek üzere cephelere gönderilen insanları düşünmek, yeniden girişilecek kesin sonuçlu bir büyük taarruzun gerektirdiği millet desteğini sağlamanın güçlüğünü anlamaya yeter. Karşı ihtilal hareketlerinin kanlı bir şekilde bastırılmasının, küçük bölge ayaklanmaları karşısında gösterilen haklı şiddetin, istiklal mahkemelerince memleketin her tarafında verilen ağır mahkumiyet kararlarının, milli idareye karşı millet üzerinde yarattığı hoşnutsuzluğu da ayrıca göz önünde tutmak gerekir. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi millet orduya yeniden asker verecek ve yeni mali külfetlere katlanmaya davet edilecekti. Trakya'dan İstanbul bölgesinden ve İzmit-Eskişehir, Kütahya-Afyon-Karahisar çizgisinin batısında kalan geniş bölgeden asker ve vergi alınamıyordu. Bütün yük Anadolu'nun fakir kısmına ve aşağı yukarı 7 milyon insana düşüyordu. Hal böyleyken 22 Mart tarihli mütareke teklifinin millet üzerinde gevşetici bir etki yapması mukadderdi. Bu sebeple mütareke şartlarının millete iyice anlatılmasına ve etkisiz bırakılmasına çalışılmıştır. O devrin imkanlarına ve şartlarına göre gerçekten güç olan ve propaganda alanına giren bu faaliyet kaçınılmaz bir zorunluluktu. Halkı uyarmak için müdafaa hukuk teşekkülleri, belediye reisleri, eşraf harekete geçirildi. Her taraftan mütareke şartlarının kabul edilmemesi için BM meclisine telgraflar yağmaya başladı. İlk işaret Ankara Belediye Reisi Ali Bey'in imzalarını taşıyan telgraf oldu. 31 Mart 1922 tarihli bu uzun telgraf aşağıdaki cümleyle sona ermekteydi. Hükümetin bu hususta meydana gelecek her türlü emirlerine ve yükleyeceği sorumluluğu yapmaya söz vermiş ve yemin etmiş olan muhterem halkımızın bu konuda da muhterem vekillerine destek ve yardımcı olduklarını bir defa daha doğrulayarak arz ederiz. Dipnot Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 18 sayfa 437. Telgraf metinleri başta Hakimiyet-i Milli olmak üzere gazetelerde yayınlatılıyordu. Mütareke konusu resmi olarak 22 Nisan'da kapandığı halde telgraflar aralıksız 1922 Haziran'a kadar sürmüştür. Tespit edebildiğimiz son telgraf Bozanik eşrafından gelmişti. Mecliste 3 Haziran günü okunan bu telgraf aynen şöyledir. Sevgili İzmir, Edirne ve Bursa'mıza saldıran zalim düşmanın mavi paçavrasını istemeyiz. Misak-ı Milli dışında yapılacak herhangi bir sulhu istemeyiz. Bu uğurda al bayrağın gölgesinde öleceğiz. Yaşasın misak-ı milli, yaşasın hakkı uğrunda can vermeyi cana minnet bilen Ulu Türk milleti. Dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Cilt 20, sayfa 116. Kamuoyu ve hatta meclis harbin devamına bu suretle hazırlanırken, şüphesiz hükümet başka tedbirler almaktaydı. Önemli olarak çıkarılan af kanunlarından bahsedeceğiz. Büyük Millet Meclisi her zaman münferit af kanunları çıkarmıştır. Fakat Sakarya Muharebesi ile Büyük Taarruz arasındaki dönemde münferit af kanunlarının çoğalıp sıklaştığını görmekteyiz. Ayrıca kısa aralarla 3 önemli af kanunu daha çıkarılmıştır. Ankara Anlaşması gereğince meclisin 8 Aralık 1921 günü kabul ettiği umumi af kanunu, Dipnot 168 numaralı kanun, Fransızların tahliye ettikleri bölgede işgal sırasında işlenmiş bütün suçları affediyor ve sözünü edeceğimiz af kanunlarına bir başlangıç oluyordu.
Ayrım sonu.